Türk İdaret Tarihi Blok 19. Bu odaların başındaki ağalar ise taşrada mesela sancak beyleri gibi yüksek taşra görevlerine atanırlardı. Birun sarayın dış bölümüydü. Birun'da geniş bir yönetici kadro yer alırdı. Birun'daki kapı kulları şunlardı. Yeniçeriler, altı bölük halkı, sipahiler, silahlar, sağ ve sol garipler, sağ ve sol ulufeciler, topçular ve cebeciler, mehterler, müteferrikalar, Enderun'dan çıkma içi olanlar, beyzade çocukları, devlet ileri gelenlerinin çocukları. Birun'da başka görevliler de vardı. Başlıcaları şunlardı. Padişah hocası, şehzadelerin eğitimiyle meşgul olurdu. Hekimbaşı, cerrahbaşı da denilen doktordu. Çavuşlar ve çavuşbaşı, haberleşme ve elçilik görevini yapar. Ayrıca müneccimbaşı, mimarbaşı, seyisler, okçular, dikabdarlar, darphane emini ve benzeri. Üstünü başarı gösterenler, saray dışındaki görevlere atanarak ödüllendirilirlerdi. Bunların görevleri şöyle özetlenebilir. Yeniçeri ocağı. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun ağır piyade sınıfını teşkil ederler ve harpte ordu merkezinde padişahın önünde bulunurlardı. Padişah, sefere giderken hududa yaklaşınca etrafında yürüyerek gece gündüz onu muhafaza altında bulundururlardı. İstanbul'da bulundukları zaman ise içtima günlerinde nöbette divanlı Hümayun muhafızlığı yaparlar. Yangın olursa söndürmeye giderler. Yeniçeri ağasıyla kol gezerek ve karakollarda bulunarak asayişi sağlarlardı. Bundan 4. Ünite. Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 81 başka. 3 senede bir değişmek üzere hükümetçe uygun görülen Serhat kalelerinde muhafızlık ederlerdi. En büyük kumandanları Yeniçeri ağası idi. Bundan sonra büyük subay olarak sırasıyla Sekbanbaşı, Kulketüdası, Zağarcıbaşı, Samsoncubaşı, Saksoncubaşı, Turnacıbaşı, Hasekiler, Başçavuş, Muhzırbaşı, Ketüdayeri vardı. Altı bölük halkı kapı kulu süvarileriydi. Yeniçeriler ve Bostancılar arasında hizmet görmüş olanlarla Enderun ve Enderun'a eleman yetiştiren Edirne, Galatasaray, İbrahim Paşa, İskender Paşa sarayları gibi yerlerden içi olanları ve büyük fedakarlığı görülen garip yiğitlerden alınan fertlerle oluşturulmuş bir sınıftı. Tımarı sipahilerden ayırmak için bunlara kapı kulu süvarisinden başka bölük halkı da denilirdi. Daha sonraları yalnız sipahi demekle de kapı kulu süvarisi kastedildi. Sipah bölüğü, padişahların camiye çıkışlarında ve sefere hareketlerinde ikişer ikişer sağ tarafında yürürlerdi. Harp sahasında ordu merkezinin sağ tarafındaki saltanat bayrakları altında ve bazen de hükümdarın arka tarafında dururlardı. Sefere giderken ordunun geçeceği güzergahı tespit ederlerdi. Muharebe meydanında çadırlarını hükümdar otağının sağında kurarlar. Otağı Hümayun'un gece korunmasını silahlar bölüğüyle dönüşümlü olarak yaparlardı. Sipahiler 300 bölükten meydana geliyordu. 17. asrın ilk yarısında her bölükte 20-30 kişi ile bir de bölükbaşı bulunurdu. Silahlar bölüğü, sefere gidilirken askerin geçeceği yolların açılıp temizlenmesi silahlarlara aitti. Yol açma hizmetlerinden başka tuğculuk, padişahın tuğralarının taşınması, yedekçilik, padişahın yedek atlarının götürülmesi, buçukçuluk, padişahı ne camiye çıkışında fakirlere sadaka dağıtılması gibi itibarlı vazifelerde bu bölüğe verilmişti. 260 bölüğe ayrılan silahlar bölüğü seferde olduğu gibi camiye çıkışlarda da padişahın sol tarafında yürürler. Harp sahasında ise saltanat sancaklarının sol yanında ve bazen padişahın arkasında bulunurlardı. Gerek sipahi ve gerekse silahdarların başlarında büyük zabit olarak silahdar ağasından başka ketüda, ketüdayeri, başçavuş, çavuş ve bir de katipleri vardı. 82 Türk İdaret Tarihi Resim 4.3 Yeniçeriler Rodos kuşatmasında sağ ulufeciler seferde padişahın sağında yürüyen sipah bölüğünün sağında, sol ulufeciler de solunda yürüyen silahdarların solunda yürürlerdi. Harp meydanında ve ordunun konak yerinde ise padişah sancağının biri sağında, diğeri solunda dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Bu iki bölükten dördü sağ, üçü de sol ulufecilerden olmak üzere 7 kişi, subaşı ismiyle bölük subaşılığına tayin edilirlerdi. Sağ garipler ve sol garipler denilen bölüklere, aşağı bölükler de denirdi. Sefer esnasında merkez kolunda her gece otağı ve ağırlıkları muhafaza ederlerdi. Harp esnasında en mühim vazifeleri, sancak-ı şerişin muhafazası idi. Bunun için sancağı şerişin konulduğu çadırın etrafını karargah yaparlardı. Ordugaha odun naklini temin etmekte görevleri arasındaydı. Cebeci ocağı, kapı kulu ocaklarının yaya kısmında olup, bölük ve cemaat olarak iki gruba ayrılan cebeci ocağı, Yeniçerilere ait ok, yay, tüfek, kılıç, kazma, kürek, barut, ştil, kurşun, zırh, tolga, harbe ve buna benzer levazımatını yapar, muhafaza eder. Muharebe zamanında bunları cepheye götürürdü. Muharebe öncesinde Yeniçerilere dağıttığı bu silahları dönüşte toplar, tamire muhtaç olanları tamir eder, yağlayıp bakımını yapar, eksikleri tamamlar ve cephanede saklardı. Cebeci ocağının en büyük zabitine cebeci başı denilirdi. Sancak beyi seviyesinde olan cebeci başının tayininde padişahın huzuruna çıkması kanun icabıydı. Ocak, Yeniçeri ocağıyla beraber Sultan II. Mahmut tarafından ilga edildi. Topçu ocağı teşkilatına acemi ocağından fertler alınmaktaydı. Gerek topçunun atış kısmına, gerekse top ve mermi imalinde istihdam edilecek acemi fertlere ihtiyaç duyulduğu zaman, Topçubaşı, divanlı Hümayun'a müracaat eder. Lüzumu kadar acemi isterdi. Durum Yeniçeri Ağası'na acemi ocağının hangi kısmından ne miktarda ve hangi vası şahide çıkma yapacağı yazıyla bildirilirdi. Her iki sınıf için ayrılan efrat da şakird olarak deftere kaydedilirdi. Top dökücüleri kısmında bulunan şakirdler tezgahlarda yetişerek usta olurlardı. Top arabacıları ocağının başlıca görevi, topların nakil işleri, bunun için gereken arabaların yapımı ve tamiri ile beygirlerin bakımı idi. Arabacı başı denilen bir komutandan sonra ocakta, ketüda çavuş, baş çavuş, ketüda yaveri, ocak katibi gibi birinci derecede ve bölük başı, oda başı, halife isimleriyle de ikinci derecede orta ve bölük zabitleri bulunurdu. Top arabacıları sefere topçularla beraber giderlerdi. Sahra toplarını çeken ve topların ağırlıklarına göre ayrı ayrı dizayn edilmiş ve yapılmış olan arabalar ile beygirler bunların nezareti altında bulunurdu. Humbaracı ocağı, önceleri topçu ve cebeci ocaklarının bazı bölükleri humbaracı idiler. 16. asırda ayrı bir ocak haline getirildiler. Humbara, el bombası olup tüfekle atılanları da vardı. İstanbul'daki ulu deli humbaracılardan başka taşralı tımarlı humbaracılar vardı. Her ikisinin amiri İstanbul'daki humbaracı başı idi. Lağımcı ocağı, iki sınıftan meydana gelen bu ocak, muharebe zamanında muhasara edilen kaleleri yıkmak için lağım yapmak ve atmakta vazifeli idi. Birincisi maaşla olup cebeci başının emri altında cebeci ocağına bağlı idi. İkincisinin de zeamet ve tımarları vardı. Tımarlı lağımcıların başındaki amire lağımcı başı denirdi. Bundan başka ketüda ve çavuş, ocağın büyük zabitlerinden olup alemdarda küçük zabitlerdendi. 4. Ünite, Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 83 harem sarayda kadınların yaşadığı bölüme denirdi. Saraya alınan kızlar tıpkı içi olanları gibi sıkı bir eğitim görürlerdi. Saraydaki görevlerine göre statülendirilirlerdi. Cariye, şakirt, gedikli, usta, haseki gibi. Haremdeki çok sayıda hadımağanın yönetiminde bulunan bu kadınlar, halife adındaki kadın hocalar tarafından eğitilirdi. Eğer padişah tarafından sarayda tutulmazlarsa çıkma ile saray dışında görevlendirilen kapı kullarıyla evlendirilirlerdi. Bu uygulama ile taşrada görevli yüksek dereceli görevlilerin yerel ailelerle hısımlık ilişkisi kurarak merkeze karşı yerel bir güç odağı olmasının da yolu kapatılmış olurdu. Diğer yandan saray kültürü bu kadınlar aracılığı ile taşra yöneticilerinin çevresine de yansıma imkanı bulurdu. Klasik dönem Osmanlı idari yapısındaki kul sistemini açıklayınız. Divanlı Hümayun Fatih Kanunnamesine göre değerlendirecek olursak, Osmanlı idari teşkilatına dair bu belgede doğrudan doğruya ilmiye, seyşiye ve kalemiye sınışarını adları geçmese de yatay kademelendirmede askeri sınıf olarak kategorize edilen yönetici sınıf bürokrasi, ilim, kılıç ve kalem ehillerine göre bir düzen içinde algılanmış ve kamu personelinin görev ve yetkileri buna göre belirlenmiştir. Bu algılama biçimi, dikey kademelendirmede Osmanlı hukuk sistemini de belirleyen temel bir anlayışa binaen örf ve şeriat olarak iki başlık altında değerlendirilebilir. Lüyer daha genel bir tanımlama ile yönetim kurumu ve İslamiyet din kurumu olarak sınışandırmakta ve seyşiye ile kalemiyeyi yönetim kurumuna, ilmiyeyi din kurumuna dahil etmektedir. Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Evlad-ı kiramım neslen bade neslin nesilden nesile bununla amil olalar diye başlayıp geçmişini kendini ve geleceğini bağlayan ve bu suretle Orta Asya steplerinden itibaren gelişen bir öştanın geleneğini de vurgulamış olan Fatih'in yayımladığı ve 3 babdan oluşan kanunnamede Kanunname-i Ali Osman bahsettiğimiz yatay kademelendirme en üst bürokraside temsil edilenler itibariyle şöyle ifade edilir. Evvela Üzera ve Ümera'nın Vezir-i Azam başıdır. Cümlenin ulusudur. Cümle umurun vekili mutlakıdır. Ve malımın vekili defterdarımdır. Ve onun nazırıdır. Ve oturmada ve mertebede cümleden mukaddemdir. Ve Şeyhülislam ulemanın reisidir. Ve muallim-i sultan dahi kezalik serdar ulemadır. Vezir-i azam onları riayeten üstüne almak münasibdir. Ama müftü ve hoca ve sair üzereden bir nice tabaka yukarıdır ve tasaddur dahi ederler. Evvela üzere onlardan sonra kadı askerler, onlardan sonra defterdarlar ve defterdarlardan aşağıya Yeniçeri ağası ve sair üzengi ağaları, mir-i alem ve kapucubaşıları ve mirahul oturur. Hiyerarşi böyle üstten asta doğru uzayıp gitmektedir. Kanunnamenin devamında, bürokrasi içinde terş koşulları, bayram merasimlerinde izlenecek kaideler, ordunun çıktığı seferlerde yüklenilecek hizmetler ve bürokratların makamlarına göre 84 Türk idare tarihi, yumuşak G yumuşak G bir R alacakları aidat, vergi ulufe ve benzeri hakkında bilgilerde bulunmaktadır. Kanunname, üst bürokratlara ve hanedan azasına ithafen yazılan yazılarda kullanılacak unvanlar ile bitmektedir. Buna göre denilebilir ki klasik dönem Osmanlı bürokratik yapısı öşiye ehl-i kılıç seyşiye ve ehl-i kalem kalemiye ile şeriyeden ilmiye ehl-i ulema oluşmakta ve bunların görev alanları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaktaydı. Bu bakımdan Osmanlı zihin dünyasında şeri maslahat değildir ulu-i emir ne derse öyle olay ehl-i ulemanın konusu değildir ehl-i örf-ü mera ne derse öyle olsun ifadesinde dile gelen görevler ayrımına dair vurgu önemlidir. Devlet yönetim geleneğindeki dünyevi ve dini ayrışmadan dolayıdır ki Halil İnalcık'ın Albert Lübeyer'i hatırlatan tespiti ile Osmanlı hükümdarları taşra idaresinde ilk dönemlerden itibaren hep iki yetkili atamışlardır. Ordu kılıç ehli, militari askeri diye çevirirsek Osmanlı söyleminde karışıklık yaratmış oluruz. Zira Osmanlı'da tüm idareci sınıf askeri olarak tanımlanmıştır. Sınıf kökenli bey ile ulema ilim ehli, sınıf kökenli kadı bey, sultanın yürütme yetkisini, kadı ise hukuki bir yargı yetkisini temsil eder. Bey, kadı hükmü olmadan hiçbir ceza veremez. Kadı, bey erk olmadan kendi kararını yürütemez. Emirleri doğrudan doğruya sultandan alır. Sultanı doğrudan doğruya dilekçe verir. Osmanlılar, eyalet idaresindeki bu kuvvetler ayrımını adil bir yönetimin de temeli saydılar. İnalcık, bir başka incelemesinde de sultanın kulları, icra yetkisini kullanma, ilmiye ise bütün hukuki ve mali meselelerin yönetim ve denetim de dahil, kanunların uygulaması ile görevlendirildiler. Yönetimin her iki kesimi merkezi hükümete bağlı fakat birbirinden bağımsız idiler şeklindeki açıklama ile bürokrasinin idari ve dini olarak ikiye ayrıldığına dair vurgu yapmaktadır. Sina Akşin de aynı yaklaşımla Osmanlı merkez bürokrasisini ilmiye, dini ve askeri icrayı olarak ikiye ayırmakta fakat alimlerin askeri sınıfın ayrıcalıklarından yararlandıklarını belirtmektedir. Bu cümle ile Sina Akşin, ulema-i askeri sınıf yönetici sınıf olarak değil, bu sınıfın ayrıcalıklarından yararlanan imtiyazlı bir ara sınıf olarak algılamış olmaktadır. Biz, dönemin kaynaklarından da hareketle, Osmanlı kamu personelini, üst başlıkta örf ve şeriat büroları olarak sınıflandırmanın mümkün olacağı, alt başlıkta ilmiye, seyşiye, kalemiye, mülki idari kalem, nişancı sülkütap ve mali idari kalem, defterdar Carter Schindler'e atfen 1830'lu yıllardan sonra mülkiye, sınışarını ve bunların taşra uzantılarını kapsayan bir tasnişin, hem Osmanlı hukuk sistemini hem de Orta Asya'dan itibaren devam ede gelen devlet geleneği bakımından anlamlı olacağı kanaatindeyiz. Buna göre, Osmanlı üst kamu personeli ve askeri sınıf üyeleri genel anlamda şu şekilde tasnif edilebilir. Seyşiye sınıfı, ehli örf, Osmanlı devletinde padişah örfünü uygulayan sınıftır. Yönetim ve askerlik görevini yerine getirir. Ehli örf, ehli seyf ve ümera gibi isimler verilen bu sınıfın divanlı hümayundaki temsilcileri vezir-i azam ve vezirlerdi. Divan dışında beyler beyleri, sancak beyleri, kapı kulu askerleri, tımarlı sipahiler bu grubun içindedir. İlmiye sınıfı, ehli şer, medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu. Şeyhülislam, kazasker ve müderrisler gibi ilmi görevliler bu grubun içindedir. Ulema da denilen bu grubun 3 önemli görevi vardı. 4. Ünite, Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 85 tedris görevi, eğitim öğretim görevidir. Bu görevi müderris, muallim gibi kişiler yürütürdü. Kaza görevi, yargı görevidir. Bu görev, kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna göre davalara bakar ve karar verirlerdi. İftâ görevi, fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda şikir beyan etmek görevidir. Fetva verme yetkisine sahip olanlara müftü denilirdi. Müftülerin en üst rütbelisi Şeyhülislam ve kazaskerlerdi. Kalemiye sınıfı, ehl-i kalem, nişancı, reisül küttab ve defterdar gibi büro işlerini gören aklam ve muamelat görevlileri. Türk İdare Tarihi 19 No'lu bloğun sonu.